Ayrım 17, sayfa 150. Gazi Direksiyon binasında fırsat buldukça genç tarım mühendisi Tahsin Coşkan'la birlikte çiftlik arazisinin planı üzerinde çalışıyordu. Kimi kez bu çalışmalara başka uzmanlar da katılıyordu. Gazi kendisine yeşil sulak arazi önerenlere şöyle demişti: "Ben zor olanı yapayım, siz arkamdan kolay olanları nasıl olsa yaparsınız." Tarım Bakanlığı'nın uzmanı Alman Schmidt araziyi gördükten sonra burası ya sabır tüketir ya para diyecekti. Gazi'nin niyeti çok amaçlı bir örnek çiftlik kurmaktı. Onun azmi, kararlılığı Tahsin Bey'e de geçmiş, bu çorak ölü kıraç batak toprağın canlanacağına o da inanmıştı. İnanmayanlara gülüp geçiyorlardı. Gazi çiftlik modern, bilimsel, bize uygun tarım için iyi bir örnek olmalı diyordu. Köylü gençler burada bir süre çalışarak köylerine doğru tarımı götürmeliler. Tarım aletlerini kullanmayı, onarmayı öğrenmeliler. Toprağı yer yer örnekler alarak tahlil ettirmişlerdi. Ona göre değerlendiriyorlardı. Yollar, ağaçlıklar, meyve ve sebze bahçeleri, bağlar, fidanlık, sera, buğday tarlası olacak yerler belirlenip plana işlenmekteydi. Yönetim binaları, memurların evleri, işçilerin yatakhaneleri, süthane, su deposu, atölye, depolar, ağıllar, kübesler, jeneratör, fırın içinde yerler ayrılmıştı. Gazi'nin hayalleri genişti. "Halk için büyük, çok güzel bir bahçe de yapalım," diyordu. "Gelip eğlensinler, çocuklar oynasın. Büyük bir havuza da yer aç, dileyen yüzsün, dileyen sandala binsin. Uygun yer bulursan bir havuz daha yapalım. Ankara suya, yüzmeye alışsın. Su uygarlıktır. Benim için de şu tepeciklerden birinin üzerinde bir ev yeri ayır." Dipnot: çiftlik çeşitli kimselerden peşin para ve değerinden biraz yüksek bir fiyatla alınmış 6 parça çiftlik ve araziden oluşmaktadır. En çok söz konusu edilen büyüklük 102 bin dekardır. Profesör Doktor İzzet Öztoprak çiftlikle ilgili çalışmasında bu sayının çiftlik mülkiyetinde olmayan meraların eklenmesiyle bulunduğunu saptamıştır. Öztoprak çiftliğin büyüklüğünün yüksek olasılıkla 52.890 atik dönüm, bir atik dönüm 918 metrekare olduğunu ileri sürmektedir. Profesör Doktor İzzet Öztoprak, Atatürk Orman Çiftliği'nin tarihi sayfa 15. Amaç ve ayrıntı için tarih 4, sayfa 291. İsmet Paşalar Mayıs başında halkın pembe köşk adını taktığı büyük bahçeli evlerine taşındılar. Mevhibe Hanım iki katlı genişçe evi az eşya ile çok güzel döşemişti. Girişteki büyük oda İsmet Paşa'nın çalışma odası, yanındaki salon ziyaretçi kabul salonu olacaktı. Baştaki oda özel kalem müdürünündü. Özel kalem müdürünün kalacağı daire hemen yandaydı. Bahçeye çalışanların kalacağı bir bölüm yapılması da unutulmamıştı. İlk gelen Gazi oldu, evi gezdi. "Çok beğendim, güle güle oturun."
"Teşekkür ederiz."
"Çok da zevkli döşenmiş."
"Hanımın marifeti."
Gazi içini çekti. "Talihine şükret, mükemmel bir eşim var." İsmet Paşa şefkatle Gazi'nin elini tuttu.
"Sen mutlu değilsin galiba."
"Güzel başlamıştı ama öyle yürümedi. Arkadaşlarımı incitiyor. Ali Çavuş bile dayanamadı, köyüne döndü. Bana tahakküm etmeye kalkışıyor. Çok çabuk sinirleniyor. O latif latife değil artık. Bu evliliği daha ne kadar sürükleyebiliriz bilmiyorum. İyi ki yakına geldiniz. Sıkıldıkça buraya kaçarım."
Dipnot: 29 Nisan'da Ankara'da Türk Ocakları Genel Kurulu toplandı. Latife Hanım bu toplantıya Kars delegesi olarak katıldı. Böyle bir toplantıya ilk kez katılıyordu. Bir konuşma yaptı, yönetim kuruluna seçildi. Yönetim kurulu bir incelik göstererek Latife Hanım'ı onursal başkan seçti. Latife Hanım herhalde Gazi'nin teşvikiyle 25 Mayıs'ta Halk Partisi'nin İstanbul Kongresi'nde de bir konuşma yaptı. Milli birlik mesajı verdi. Ali Fuat Cebesoy, Siyasi Hatıralar, 2. cilt sayfa 175. 1925 yılındaki bütün sosyal etkinlikleri bunlar. J.B. Vilalta'nın, hele Armstrong'un Latife Hanım'ı siyasetin içinde gösterme çabaları, Gazi'nin ve Kemalizmin muhalifi gibi göstermeleri oryantalist masallardır. Bunlar objektif, dürüst gözlemler değildir. Özellikle ikinci yazarı ateş üzerinde okumak gerekir. Maksatlı, oyunbaz bir yazar. Üç önemsiz övgüde bulunur, sonra bir okkalı iftira atar.
Deneysiz okur adamı objektif sanır. 5 Mayıs 1925 günü çiftlikte çalışmalar başlayacaktı. Arazi plana göre işaretlenmişti. İlk aşama için 2 traktör ve 2 pulluk getirtilmişti. Bunları birçok yeni makine izleyecekti. Yassıdere denilen yerde Gazi ve arkadaşları için 3 çadır kurulmuştu. Gazi, Rüsuhi Bey, İsmail Hakkı Bey, Nuri Conker, Salih Bozok, Kılıç Ali 2 araba ile öğle yemeğinden sonra geldiler. Çadırların etekleri açılmış, büyük gölgelikler gibi olmuşlardı. Hasır koltuklara oturdular. Şerbet gibi bir hava vardı. Sofracı ispirto ocağı ile kahve takımlarını getirmişti. Kahveleri yapıp dağıttı. Gazi başlayalım deyince Tahsin Bey makinistlere bekledikleri işareti verdi. Traktörleri, motorları gümbürdedi, harekete geçtiler. Traktörlere bağlı pulluklar toprağı derin olarak yarmaya başladılar. Toprak alt üst oluyor, rengi koyulaşıyor, bataklık kokusunun yerini toprak kokusu alıyor, o ümit kırıcı ölgün görünüm ağır ağır kayboluyordu. Gide gele geniş bir alanı süreceklerdi. Kıraç toprak düzgün sürüm çizgileriyle ve koyu toprak rengiyle kartpostal güzelliği kazanıyordu. Salih Bozok fısıltıyla Nuri Bey'e, ''Paşa galip gelecek, yine rezil olacağız.'' dedi. ''Hemen pes etme, çiftçilik bakla tarlasında karga kovalamakla öğrenilmez.'' Kalabalık bir işçi grubu başlarında bir mühendis en yakın bataklıkta kirli dereye doğru kanallar açıyordu. Bir grup işçi de artezyen kuyuları açmakla görevliydi. ''Yaşlı köylüler burası çanak gibi, yer altında bol su toplanmıştır.'' demişlerdi. Bir başka grupta büyük bir fidanlık kurmak için hazırlık yapıyordu. Her yıl en az 50 bin ağaç dikilmesi programlanmıştı. Olumsuz sözleri duyanlar, arazinin durumunu görenler bu çabaları çok merakla izliyorlardı. Büyük çoğunluk ümitsizdi. ''O topraklar verimli olsa sahipleri işletmezler miydi? Boşuna çaba, pahalı bir inat.'' Dipnot: Profesör Doktor İzzet Öztoprak, Atatürk Orman Çiftliği'nin tarihi, sayfa 63. 5 Mayıs 1925 günü ikindi üzeri Şeyh Said ve yanındakiler yaya ve atlı muhafızlar eşliğinde Diyarbakır'a getirildiler. Yaşlı isyancıların ata binmelerine izin verilmişti. Halk askerlerin tüfeklerinin ucuna kır çiçekleri, bahar dalları geçirmişti. Sıcak bir bahar günüydü. Şehir kapısından valilik önüne kadar yolların 2 yanı hınca hınç halkla doluydu. İçlerinde şehit yakınları da vardı. İsyancılara bağırmıyor, nefretle lanetleyerek tükürür gibi bakıyorlardı. Valilik önünde komutanlar ile valinin huzurunda duruldu. Atlardan inildi. Mürsel Paşa isyancıların öncülerine nazik davrandı. ''Hoş geldiniz.'' dedi. Biraz konuşulduktan sonra ''Götürün, istirahat etsinler.'' dedi. Kafile hapishaneye teslim edildi. Bu sırada Ankara İstiklal Mahkemesi'nde de bir dava sona ermemişti. Suçlu Manok Manokyan adlı bir Ermeniydi. Atina'daki Ermeni örgütünün Gazi'yi öldürmesi için görevlendirip Ankara'ya yolladığı 3 kişilik çeteden biriydi. Öteki ikisi yakalanamamıştı. Manok Manokyan'ın yakalandığını duyunca kaçmış olmalıydılar. Manok Manokyan suçunu itiraf ettiği için yargılaması uzun sürmemişti. Mahkeme kararını açıkladı. İdam. Karar o gece yerine getirildi. Dipnot: Fethi Kandemir, Atatürk'e İzmir suikastinden ayrı 11 suikast, sayfa 110-113. İkinci kafile 11 Mayıs'ta geldi. Bu kafilenin başında Şeyh Şemseddin vardı. Yüzü peçeli şeyh diye ündüydü. Huzuruna dizler üzerinde sürünerek girildiği öğrenilmişti. Zikir sırasında bir müridi, ''Allah'ın yüzünü göster ya şeyh'' diye bağırır. O zaman Şeyh Şemseddin yüzündeki peçeyi açar, yüzünü Allah'ın yüzü niyetine müritlerine gösterir. Çok mürit heyecandan bayılırmış. Böyle biriydi Şeyh Şemseddin. Bu şeyhlerin hepsinin düzeyi, niteliği, iç yüzü sorgulama sırasında açığa çıkacaktı. Dipnot: Metin Toker, Şeyh Said ve İsyanı, sayfa 140. Bir grup mühendis usta ve işçinin payına 125. kilometredeki yeri belirlenmiş ama daha el değmemiş son tüneli açmak düşmüştü.
Yakındaki köy dolayısıyla buna İzzettin Tüneli deniliyordu. Daha önce hiç tünel açmamışlardı. Bu iş için gerekli hiçbir gelişmiş aygıtları, araçları ve deneyleri yoktu. Sadece kazma kürekleri vardı. İşi pratik olarak çözmeye karar vererek tüneli açmaya iki ucundan başlamışlardı. Ortada buluşmak için basit pusulalara bakarak yön saplıyor, kazarak ilerliyor, ilerledikçe madenci yöntemiyle tavanı direklerle destekliyorlardı. İş ağır ama sağlam ilerliyordu. İki uçtan hayli içeri girilmişti. Hesaba göre bugün birbirlerinin kazma seslerini duymaları, ona göre ilerlemeleri gerekiyordu. Böylece yanlış yöne kayma olmayacak, ortada kafa kafaya geleceklerdi.
Haydi bismillah.
Bir an önce buluşmak için dar bir dehliz açıp dizleri üzerinde arka arkaya ilerlediler. Dehlizler mum fenerleriyle aydınlatılıyordu. Biriken taşı toprağa en öndeki işçi elleriyle bir arkadakine itiyor, moloz böylece elden ele geriye kaydırılıyordu. Yorulan kazmacı yerini kendinden sonrakine bırakıyordu. Her 5-10 kazma vuruştan sonra kulaklarını toprağa yapıştırıp karşı yanı dinliyorlardı. Akşama doğru en öndeki kazmacı kulağını topraktan çekip heyecan içinde avaz avaz bağırdı.
''Ses duydum, yaklaşıyoruz!''
Karşı yandakiler de kazma seslerini duymuş olmalıydılar. Kazmaları sık sık vurarak ilişki kurdular. Kazma sesleri iyice yaklaştı.
Doğru yoldayız.
Boğuk insan sesleri de duyulmaya başlamıştı artık. Aradaki toprak birdenbire bir kazma vuruşuyla yere yığıldı. Buluşmuşlardı. Arkadan biri mum fenerini kaldırdı, toz dağıldı. İki yandan en öndeki işçiler birbirlerini gördüler. İkisinin de gözleri tarif edilmez bir gururla kocaman açılmıştı. Pırıl pırıl parlıyorlardı. Atılıp kucaklaştılar ve sevinç içinde ağlamaya başladılar. Başarmışlar. Türkler beceremez diyenleri yenmişlerdi. Dipnot. Bu olayı eski bir demir yolcunun yakınından dinledim. Anlatan demir yolcu yıllar sonra anlatırken de ağlamış. Kalan yollar kısım kısım ihaleye çıkarılır. Ayrıcalık niteliğinde isteklerde bulunan yabancı şirketlere iş verilmez. Türk şirketlerle birlikte ayrıcalık istemeyen, Türkiye'nin şartlarını kabul eden iki yabancı şirkete de demir yolu yaptırılır. Birinci şirket İsviçreliler diye anılıyor. Yaptığı iki hat Fevzi Paşa Ergani hattı, Irmak İstasyonu ile Filyos hattı, kömür hattı. İkinci şirketin adı Julius Berger diye geçiyor tutanaklarda. Onun yaptığı iki hat Kütahya Balıkesir hattı, Kayseri Ulukışla hattı. Bu yolda da Türk firmaları kısım kısım taşeron olarak çalışıyorlardı. Bilsay Kuruç, Belgelerle Türkiye İktisat Politikası 1. Cilt, sayfa 62-63. Siyasal Bilgiler Fakültesi yayını Ankara 1988. Recep Peker'in mecliste yaptığı konuşma. Fali Rıfkı Atay diyor ki, özet, Halk Partisi'nin 200 bin lirası birikmişti. Bir yabancı bankaya yatırarak hissedar olmayı istediler. Banka şu yanıtı verdi. Türkler bankacılık edemezler. Paranızı bize bırakınız, faiz veririz. Bir vatan kurtarmak fakat bir banka kuramamak. Bir fabrika işletememek, zaferin verdiği üstünlük duygusuyla bu iddiaların doğurduğu aşağılık duygusu çarpışıyor. 1923'ün şevkli iradesi bu aşağılık duygusunu yendi. Bilmediğimiz şeyleri yapmaya koyulduk. Ankara köy müydü? Şehir olacaktı. Demir yolu Erzurum'a kadar ulaşmalı mıydı? Ulaşacaktı. Aldanmak, avlanmak, yaptığımızı bozmak veya kullanmamak hepsi hesaptaydı. Her şey yapılmalı ve yapılanların sahibi bu millet olmalıydı. 1923 kafası ve iradesi imkansızlığa meydan okumuştur. Doğru eğri, eksik tamam. Fakat Türk'ün yapamayacağı sabit fikrini yenmiştir. Çankaya, sayfa 452-453. Seyit Abdülkadir Bey oğlu Kör Sadi ile ilgili kişiler gizlice getirilip hapishaneye konulalı çok olmuştu. Savcının sorgulaması, belgeleri inceleyip iddianamesini hazırlamasından sonra 14 Mayıs günü Doğu İstiklal Mahkemesi'nin huzuruna çıkarıldılar. Dinleyicilerin artan sayısı dikkate alınarak mahkeme için Diyarbakır sineması hazırlanmış, sahne mahkeme üyeleriyle savcıya ayrılmıştı. Masalar yeşil çuha ile örtülüydü. Bir büyük Türk bayrağı arkalarındaki duvarı kaplıyordu. Dinleyiciler sanıklara ayrılan yerin arkasındaki geniş yeri doldurmuşlardı. Mahkemenin havası ve yetkileri dinleyicileri bile titretmekteydi. Oysa mahkeme sanıklara çok nazik davranıyordu. Sanıkların hepsi iddiaları reddetti. Sanki hiçbir kusuru olmayan tertemiz yurttaşlardı. Sonra kör Sadi ile sözde Mr. Templeton arasındaki görüşmelerin raporları okundu. Kürt Teali Derneği ile damat Ferit Paşa'yı destekleyen gerici İngilizci Hürriyet ve İtilaf Partisi arasında imzalanan Özerk Kürdistan Sözleşmesi açıklandı. İmzacılardan biri de Abdülkadir Bey'di. Sözleşmeye göre Doğu Anadolu Ermeniler ile Kürtler arasında bölüşülecekti. Dipnot, sözleşmeyi imzalayan Hürriyet ve İtilaf Partisi temsilcileri Vasfi Efendi, Zeynel Abidin Efendi ve Vahidettin'in 5 kez Şeyhülislam'ı olan Mustafa Sabri Efendi'dir. Behçet Cemal sayfa 87, Uğur Mumcu Kürt İslam Ayaklanması sayfa 119. Bunlar zaferden sonra yurt dışına kaçmış, sürekli Türkiye aleyhinde çalışmışlardır. Bu hainleri övenler var. Kör Sadi hapishanede kendisine iyi davranmayan Abdülkadir Bey'e çok kızmıştı. Kızgınlıkla daha da çözüldü, ne biliyorsa hepsini anlattı. Abdülkadir Bey de sorgulamada sıkıştırılınca yabancı elçiliklerle kurduğu temasları itiraf etti. 23 Mayıs'ta savunmalarını yaptılar. Mahkeme Abdülkadir Bey'in oğlunun, Kör Sadi'nin Kemal Fevzi Bey ile daha iki kişinin idamına karar verdi. Dinleyiciler kararı alkışlarla karşıladı. 4 kişi beraat etti. Karar Ulu Cami önünde yerine getirildi. Kör Sadi idam sehpasına çıkınca dedi ki, "Hepimiz idam cezasını hak ettik çünkü vatana ihanet ettik. Allah Türk milletinin ve memleketinin saadetini korusun ve ebedi etsin. Başka sözüm yoktur." Dipnot, Behçet Cemal sayfa 76-93, Uğur Mumcu Kürt İslam Ayaklanması sayfa 114-122. Ayrılıkçılar ile İngilizler arasındaki ilişkiler tartışmalı. Bu konuda Bilal N. Şimşir'in Kürtçülük 1 ve 2 kitaplarının okunmasını tavsiye ederim. İsmet Paşa anılarında bu ilişkiyi açığa çıkaracak kanıtların bulunamadığını yazıyor. Hatıralar 2. cilt sayfa 202. Çeşitli yazarların isyan ile İngilizlerin ilişkileri hakkındaki görüşleri için Uğur Mumcu Kürt İslam Ayaklanması sayfa 213, dipnot 193, sayfa 216, dipnot 205, sayfa 228, dipnot 266, sayfa 232, dipnot 286. İdam kararları 27 Mayıs sabaha karşı yerine getirildi. Doğu İstiklal Mahkemesi Diyarbakır'da isyanla ilgili olarak 389 kişiyi yargılamış, 47 idam kararı vermiştir. Yeni traktör ve pulluklar gelmişti. Hazırlanan tarlaların büyük bölümüne vakti gelince buğday ekilecekti. Bir inşaat şirketi yönetim binasıyla lojmanların yapımına başlamıştı bile. Çadırların sayısı artmıştı. Burası bir süre sonra Etimesut'tan, Malıköy'den daha büyük bir yerleşim yeri olacaktı. Gazi'nin hayal ettiği halk bahçesi yapılınca çok kalabalıklaşacaktı. Behiç Erkin, Bayındırlık Bakanı'nın onayı ile buraya küçük zarif bir istasyon binası yaptırmaya karar verdi. Güzel bir plan hazırlattı. Gazi fırsat buldukça çiftliğe geliyor, çalışmaları izliyordu. Traktör kullanmak istemişti. Tahsin Bey güneşten korunması için traktörün üzerine bir tente yaptırdı. Aferin çocuk! Bir bölüm toprağı o sürdü. Dipnot Çankaya sayfa 433. Şeyh Said Efendi ve onunla birlikte yargılanacak sanıklar 81 kişiydi. Sanıklara ayrılan yer genişletildi. Savcı ve üyeler bu büyük davayı görmeye hazırdılar. 26 Mayıs Salı günü duruşma başlayacaktı. Salon ve localar erkenden dinleyicilerle doldu. Dinleyiciler arasında çarşafsız, kimi başörtülü, kimi sıkma başlı hanımlar da vardı. Şeyh Said Efendi'ye mahkeme başkanı, üyeler ve savcı sorular yönelttiler, yanıtlar aldılar. Bu büyük isyanın başkomutanı konuştukça küçülüyordu. Bu isyana Allah'ın takdiriyle karıştığını söylüyor, her şeyi kadere bağlıyordu. Kürtçülük ayrılık gibi amacı olmadığını ısrarla belirtmekteydi. Bunu ileri sürmekle idamdan kurtulacağını düşündüğü anlaşılıyordu. Sorgulama özetle şöyle geçti. Niçin ayaklandınız Said Efendi? Dini hükümler tatbik edilmez oldu ondan. Buna nasıl hükmettin? Herkes ibadetinde serbest değil mi? Serbest. Camiler açık değil mi? Açık.
Beş vakit ezan okunmuyor mu?
Okunuyor.
Namaz kılmak, Kur'an okumak yasak mı?
Hayır.
Öyleyse?
Ne bileyim, halifelik kaldırıldı, medreseler kapatıldı, gazetelerde türlü türlü yazılar çıkıyordu. Ahlak bozulmuş, kadın açılmış. Bir milletvekilinin mecliste yaptığı konuşmayı okuduk. O da söylüyordu, bunlara üzülüyorduk.
Senden başka din alimi yok mu memlekette?
Çok var.
Öyleyse sen niye öne düştün?
Aklımızın kıtlığından.
Müslümanın Müslümanı öldürmesi günah değil midir?
Günahtır.
Sizin kadar, bizim kadar imanlı askerlere niye ateş ettiniz öyleyse?
Şeyh Said Efendi önüne baktı.
Bacanağına göre bir Türk'ü öldürmek 70 gavuru öldürmekten daha üstündür demişsin. Bunun dinle ilgisi ne?
Şeyh Said Efendi yine önüne baktı.
Düşman Müslümanların ocaklarını söndürürken niye yardıma koşmadın da şimdi silaha sarıldın?
O zaman perişandık, muhacirdik.
Şeyh Şerif Efendi'ye yazdığı mektupta bak ne diyorsun? Kimsenin hayat ve malını düşünme. Biz mahvolduktan sonra başkalarının hayat ve malından bize ne fayda? Nefis başkalarından önce gelir. Bu ne demek Şeyh Efendi?
Şeyh Said Efendi bu kör bencilliği açıklayacak bir yanıt bulamadı. Gittikçe battığının farkındaydı, sustu.
Diyarbakır'ı ele geçirmeyi niye o kadar istedin?
Takdiri ilahi bizi bu yana getirdi.
Diyarbakır'ı alınca ne yapacaktın?
Din meselesini hükümete yazacak, şeriat isteyecektim.
Hükümet müracaatınızı kabul etmeseydi ne yapacaktınız?
O zaman günah boynumuzdan kalkardı, evimize gider otururduk.
Sen isyan edip de yağmalayarak, yıkarak, kan dökerek Diyarbakır'a yürürken hükümet bir şey yapmadan senin müracaatını mı bekleyecekti? Üzerine asker yollamayacak mıydı? Diyarbakır'ı sana teslim mi edecekti? Bunu düşünmediniz mi? Bu cüreti size veren neydi?
Şeyh Said, bu kadar askeri süratle sevk edeceklerini zannetmiyorduk dedi.
Sonra mı anladınız?
Şeyh Efendi uzun bir sessizlikten sonra, şimdi anladım dedi.
Bu işin yürümeyeceği besbelliyken boş yere binlerce insanın kanına girdiniz.
Pişmanım.
Bu kadar kan döktükten sonra pişmanlık olur mu?
Bilmem, o kadar düşünmedim.
Şeyh Said Efendi Savcı Süreyya Bey ile duruşma dışı konuşurken şöyle diyecekti. Ben devletten adalet istemiyorum. Merhamet, atıfet ve af istiyorum. Adalet tatbik edilirse benim halim nice olur. Dipnot: Şeyh Said Efendi'nin sorgulaması isyanla ilgili tüm kitaplarda var. Adalet değil merhamet, atıfet ve af istemesi ise Süreyya Örge Evren'in kitabında yer alıyor, sayfa 17. İsyanın başlaması, amacı, yayılması ve sonuçlanması hakkındaki bilgileri objektif olarak yansıtmaya özen gösterdim. Bu isyanın niteliği, düzeyi, sağduyuya aykırılığı nereden bakılsa anlaşılıyor. Buna rağmen internette Şeyh Said isyanını öven, yücelten, kin saçan web siteleri var. Bu durum insanı çok düşündürüyor. Halinin nice olacağını iyi biliyordu. Sorgulamalar sürdü. Bütün şeyhler, ağalar isyan olayına korkudan, zorla, şaşkınlıktan katıldıklarını söyleyeceklerdi. Dürüstçe konuşan hemen hemen yoktu. Şeyh Şemseddin Efendi şöyle diyecekti.
Ben isyana korkudan ve şaşkınlıktan karıştım. Vallahi devletten yanayım. Allah devletimize de cumhuriyetimize de zeval vermesin. Bizim gibi cahilleri affetmek devletimizin şanındandır.
Şeyhler konuştukça koflukları, doğudaki yurttaşları nasıl kullandıkları, dini nasıl sömürdükleri çok iyi anlaşılıyordu. Bir kısmının okuma yazma bilmediği de ortaya çıkmıştı. Dinleyiciler tiksintiyle dinlemekteydiler. Mahkeme Terakkiperver Cumhuriyet Partisi'nin isyan bölgesindeki şubelerinin kapatılmasına da karar verdi. Dipnot: İki örnek. Şeyh Abdullah'ın ifadesi.
Ben okur ve yazar değilim.
Şeyh Hasan'ın ifadesi. Okuma bilmem, yazma bilmem. Süreyya Örge Evren. Şeyh Said İsyanı, sayfa 211-264.
Şeyh Eyüp'ün ifadesi, Terakkiperver Cumhuriyet Partisi'nin temsilcisi emekli Yarbay Fethi Bey, Siverek Şubesi'ni açarken bizim parti Ali Fuat Paşa, Kazım Karabekir Paşa ve Rauf Bey açtı. Mustafa Kemal Paşa'nın rızası vardır. Terakkiperver Parti dine saygılıdır. Halk Partisi dini batırıyor. Biz onu kurtaracak, koruyacağız dedi. Şerafettin Turan, Türk Devrim Tarihi, 1. Cilt Sayfa 131. İstiklal Mahkemesi sonuçta emekli Yarbay Fethi Bey'e 5 yıl hapis cezası vermiştir. Bakanlar Kurulu Ankara İstiklal Mahkemesi'nin yazılı uyarısı, Doğu İstiklal Mahkemelerinin verdiği kararın gerekçesi dolayısıyla 3 Haziran 1925 günü Terakkiperver Cumhuriyet Partisi'nin durumunu gündemine aldı. Çoğunluk gericilerin sızıp paravan olarak kullandığı partinin kapatılmasının memleketin yararına ve hayrına olduğunu düşünüyordu. Hükümet memlekette içten ve dıştan çabalarla geniş bir irtica ağı oluşturulduğu kanısındaydı. Bir bakanın duraksaması üzerine Adalet Bakanı Esat Mahmut Bozkurt dedi ki, tarihte ciddi bir ihtilalden hemen sonra çok partili hayata geçen, yıktıkları düzenin temsilcilerine, koruyucularına siyasi etkinlik, parti kurmak hakkı tanıyan bir devlet biliyor musunuz? Hayır. Çünkü böyle bir devlet yoktur. İhtilal oyuncak mı? Bir toplum altüst oluyor. Amacı demokrasi olan Fransız ihtilalinden sonra bile demokratik hayatın kararlılık kazanması için birçok karışık, bazısı kanlı, uzun dönemlerden geçilmiştir. Demokrasi gökten düşmez ki, var olması için bazı önemli şartların bir araya gelmesi gerek. Siyasi hayatımızda birçok parti kuruldu, birkaç da seçim yaptık ama gerekli şartlar olmadığı için demokrasinin yanına bile yaklaşamadık. Kendimizi kandırdık. Hepsinin sonu hüsran oldu. Milli mücadele sırasında aynı safta bulunduğumuz değerli arkadaşlarımız bu gerçekleri bile bile acele ettiler. Her parti bir taban ister, kime dayanacaklardı? Gericilere, gelenekçilere, cumhuriyet karşıtları da. Sonuç ortada. Bu acelecilikleri devletimize ve halkımıza çok pahalıya mal olmuştur. Takrir-i Sükun Kanunu'na dayanarak Terakkiperver Cumhuriyet Partisi'ni kapatmayı kararlaştırdılar. Kararname Cumhurbaşkanı'nın onayı ile geçerlilik kazandı. Sonuç bir bildiri ile kamuoyuna açıklandı. Dipnot: İsmet İnönü diyor ki, asıl niyeti ve istidadı, geçmiş hizmeti ne kadar iyi ve şayanı hürmet olsa da böyle bir merhaleyi geçerken, çok partili döneme geçerken bu kişilerin tutumu ve tesiri yapıcı olmazsa bir felakete sebep olmak muhakkaktır. Hatıralar 2. Cilt Sayfa 204. Kapatma konusunda ayrıntı için Şerafettin Turan, Türk Devrim Tarihi, 1. Cilt Sayfa 131-135, ayrıca İsmet İnönü Hatıralar, 2. Cilt Sayfa 203-207, Ali Fuat Cebesoy Siyasi Hatıralar, 2. Cilt Sayfa 156-164. Terakkiperver Cumhuriyet Partisi yöneticilerinin ilke olarak irtica dostu olmadıkları açıktır. Ama tutucuydular, tecrübesiz, duygusal, alıngandılar. İçlerinde yuva yapmaya çalışan türlü kimseler arasında maceracılar, iktidar budalaları da vardı. Bunlara karşı önlem almayı bilemediler. İzmir suikastini bu iktidar hastası maceracılar planlamışlardır. Partiyi dışarıdan etkilemeye çalışanlar da vardı. Eski koyu iddiatçılar gibi. Mesela Kara Kemal ve benzerleri. Bunların etkilerini de durdurmayı başaramadılar. Bazıları bunlarla ilişkiyi korumuştur. Parti İttihat ve Terakki Partisi'ni canlandırmayı düşünen komitacı anlayışındaki insanlarca kullanılmaya çalışılmıştır. Mahkeme bir ara kararla isyan üzerinde etkileri olduğunu düşündüğü bazı gazetecilerin tutuklanmalarına karar verdi. Eşref Edip, Sebilür Reşat, Velid Ebu Ziya, Abdülkadir Kemali, Fevzi Lütfi Sadri Ethem tutuklu olarak Diyarbakır'a getirildiler. Terakkiperver Cumhuriyet Partisi karara büyük tepki gösterdi. Yöneticileri ve milletvekilleri toplandılar, görüştüler, şu karara vardılar. Mecliste parti varmış gibi yine birlikte hareket edeceklerdi. Parti merkezi olarak tuttukları binayı da lokal misafirhane olarak korudular. Bazı milletvekilleri bu binanın odalarında kalıyordu. Haberi öğrenen Ziya Hurşit masayı, duvarları yumrukladı. Kapatılan partiden milletvekili olmayı ummaktaydı. Lanet olsun!